Ayrım 6, sayfa 74. Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Uğur Dündar, İran'ın oyuna girmesi herhalde Ankara'nın hesaplarını da etkileyecek. Evet, Ankara, ABD'nin liderliğini yaptığı koalisyon içinde aktif bir rol üstlenmek ve İncirlik Üssü'nün ABD ve koalisyon üyelerinin kullanımını açmak için iki şart koşmuştu. Bunlardan birincisi, savaşın IŞİD'le birlikte Esad rejimine de karşı yürütülmesi, ikincisi de bir UYB'nin oluşturulması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Biden'le İstanbul'da yaptığı görüşmelerde de bu şartlar üzerinde ısrarla durdu ve sonuçta Biden ABD'ye eli boş döndü. Görüşmelerin negatif havasını biraz yumuşatan bir husus, her yıl Suriyeli 2000 muhalifin Türkiye'de eğitilip donatılacağı hususunda varıldığı anlaşılan mütabakat oldu. Ancak İran'ın IŞİD'e karşı savaşta öne çıkan bir rol üstlenerek ABD ile partnerlik konumuna gelmesi, buna ilaveten Washington'un Orta Doğu istikrarı için İran'la sürdürülen nükleer müzakerelere bel bağlamaya devam etmesi, Türkiye açısından bambaşka bir tablo yarattı. Bir de Akdeniz'deki varlığını Suriye'deki deniz üsleriyle sürdürmeye kararlı ve Esad giderse Suriye kan gölüne döner diyen Moskova faktörü var. Nitekim Putin de Türkiye'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla Esad'ı sonuna kadar desteklemeye hazır olduğunu mesajı verdi. Bu tabloya bakınca Ankara'nın Esad'ın bertaraf edilmesine endekslenen Suriye politikasıyla bir yere gidemeyeceği ortaya çıkıyor. Uğur Dündar, ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin görüşlerinin kabul görmeye başladığını söylüyor. Şükrü Elekta, Çavuşoğlu bu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin inisiyatifiyle Brüksel'de 3 Aralık'ta düzenlenen IŞİD'le mücadele toplantısına katıldıktan sonra yaptı. Ne var ki Brüksel toplantısından çıkan görüş bakanın beyanıyla uyuşmuyor. Brüksel'de IŞİD'le mücadele sırasında Cenevre sürecinin de izlenmesi üzerine mutabık kalındı. Washington ile Moskova tarafından oluşturulan Cenevre süreci, Suriye krizinin Esad'la dahil olmak üzere tüm taraflarca müzakere yoluyla halledilmesini öngörüyor. Bu yöntem, Suriye sorununun çözümünde Esad'ın konumunu muhafaza ettiği bir formüle de kapıyı açık bırakıyor. Uğur Dündar, ama AK Parti çevreleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda ABD'nin baskılarına baş eğmeyen tutumuyla Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunduğunu belirtiyorlar. Şükrü Elekta, hayır bu doğru değil. Erdoğan'ın ABD'ye direnmesinin önde gelen nedeni Türkiye'nin ulusal çıkarlarını verdiği önemden kaynaklanmıyor. Bu direnişin temelinde AK Parti'nin Sünni temelli mezhepçi ideolojiye hastalıklı bağımlılığı yatıyor. Sünni dünyasına liderlik ayarı kuran Erdoğan, Sünnilerin egemen olduğu bir Suriye istiyor. Esad giderse milli idare iktidar olur diyor. Bunu söylerken de Suriye'de Sünnilerin çoğunlukta olmaları nedeniyle aşırı derecede özdeşleştiği Müslüman kardeşlerin iktidara geleceğini tasarlıyor. Erdoğan'ın 2011 yılına kadar can ciğer kuzu sarması olduğu ve diktatörlüğünden asla dem vurmadığı Esad'ı aniden diktatör diye ilan edip düşürmeye ahdetmesinin sebebi de Alevi olan Esad'ın o dönemde Orta Doğu'da iktidara gelme potansiyeli olan Müslüman kardeşlerin Suriye'ye dönüp parti kurmalarına izin vermemesidir. Bu sakat görüşledir ki AK Parti iktidarı Suriye'de iç savaş çıkarmak için her türlü provokasyonda bulunmuş, sonunda kendisi de Suriye bataklığına saplanacaktır. Abdullah Öcalan, özerk Kürdistan'ı ilan etti. Dün bilge diplomat Şükrü Elekda ile yaptığım röportajın giriş cümlelerinde bahsettiğim gibi Türkiye uzun süredir saçma sapan bir gündemle yatıp kalkıyor. AK Parti toplumu deli saçması konularla meşgul edip asıl konuşulması gereken hayati gelişmeyi dikkatlerden uzak tutmaya çalışıyor. Zira AK Parti Güneydoğu'da da kendi elleriyle özerk Kürdistan'ı kuruyor. İktidar Kürdistan'la ilgili gelişme ve pazarlıkları toplumun bilmesini istemiyor. Nereden nereye? Hatırlayalım, ne diyordu dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan? Ellerindeki silahları bırakacaklar. Sınırımızdan öyle geçecekler. Silah bırakmadan bu geçişe asla izin vermeyiz diyordu, değil mi? Sonra ne oldu? PKK silahları bıraktı mı? Asla. Dağdakiler silah bizim en büyük gücümüz. Neden bırakalım ki dediler. Böylece ellerinde silahla pazarlık masasına yerleştiler. Evet, nereden nereye? Nereye gelindiğini önceki gün HDP'li Sırrı Süreyya Önder açıkladı. Abdullah Öcalan'ın AK Parti'ye ve Kandil'e gönderdiği evrensel demokrasi normlarına işaret eden manifesto niteliğindeki taslakta özellik de var, dedi. İktidar istediği kadar gizlemeye, deli saçması konularla ülkeyi meşgul etmeye çalışırsa çalışsın, Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın ağzından tüm dünyaya özel Kürdistan'ın yolda olduğu haberini verdi. AK Parti zaman kazanmaya, özel Kürdistan ilanını seçim sonrasına bırakmaya ve 2015 seçimlerini çatışmasızlık ortamında yaparak meclise anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla girmeyi hesaplıyor. Yani günü kurtarmaya uğraşıyor. Ancak PKK ve HDP bu kez bastırıyor ve seçimlerden önce müzakere sürecini bitirmeye çalışıyor. Zira Orta Doğu'da değişen dengeler ve içerideki oy kaybı nedeniyle iktidarın en güçsüz, kendilerinin ise en güçlü oldukları bir dönemden geçtiklerini çok iyi biliyorlar. Dün de belirttik. AK Parti'nin mezhepçi politikaları nedeniyle koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu'daki güçler savaşını kaybetti. Coğrafyamızda yeni dengeler oluşuyor. ABD ve İsrail, Kuzey Irak Kürtleri ile Suriye'deki PYD'yi bölgedeki en güvenilir müttefikleri olarak görüyor. Bu noktada Kobani'nin stratejik önemi ortaya çıkıyor. ABD, petrol rezervi zengini Kürt coğrafyasının Akdeniz'de buluşabilmesi için Kobani'nin mutlaka IŞİD teröristlerinden temizlenmesini istiyor. AK Parti saplandığı Suriye bataklığında Beşar Esad'ın gitmesi ve yerine Sünni Müslüman kardeşler iktidarının gelmesini hayal ederken sırtlarını süper güce dayamış olmanın rahatlığı içinde Kürtler de bastırdıkça bastırıyor. Bu satırları ülkede Kürt sorununun varlığına ve mutlaka çözülmesi gerektiğine inanmış bir yurttaş olarak yazıyorum. AK Parti en büyük hatayı PKK'nın silah ile birlikte müzakere masasına oturmasını kabul etmekle yaptı. Artık geçmiş olsun. Başbakan Davutoğlu şimdi kalkmış, dökülecek kanın sorumlusu Selahattin Demirtaş'tır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarından Yalçın Erdoğan ise gündemlerinde genel affın ve özerkliğin olmadığını söylüyor. İktidar çatışmasızlık ortamında seçim kazanmayı hesap ederek özerkliğin kabulünü seçim sonrasına atmaya çalışıyor. Abdullah Öcalan da hamle yaparak Türkiye'deki özel Kürdistan'ı şimdiden ilan ediyor. Mezar taşı okumak isteyenler Çanakkale şehitliklerine gitsin. Yaşar Nuri Hoca halk arenasında ne güzel söyledi. Müktedir diyor ki, bir gece yattık, kalktık, bir de baktık ki dilimiz yok. Bu sözler yalanın, gerçeği çarpıtmanın, cehaletin ta kendisidir. Okuma yazma oranı sanki bugünkü gibi %95'lerdeymiş de, Mustafa Kemal Atatürk bunu bir gecede sıfırlamış, Büyük Atatürk ve silah arkadaşları cumhuriyetleri kurduklarında okuma yazma oranı %5 civarındaydı. Kadınların ise anca %0,5'i okuyup yazabiliyordu. Biraz bilgi sahibi olsa bunları söylemekten utanır. Ayıptır, ayıp. Hoca yerden göğe kadar haklı. Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler ve yurt çapında başlattığı eğitim reformu sayesindedir ki günümüz Türkiye'sinde okuma yazma oranı %95'lere çıkabildi. Yatıp kalkıp ona şükretmeleri gerekenlerin Atatürk'ü ve arkadaşlarını önemsizleştirme, hatta sanki çok yanlış işler yapmışlarmış gibi gösterme gayreti bu milletin gönlündeki büyük Atatürk ve Cumhuriyet sevgisine asla zarar vermez. Tam tersine ona olan sevgiyi ve bağlılığı katlayarak arttırır. Ayrıca asla gerçekleşmeyecek tüm hayaller peşinde koştuklarının kanıtı olur. Ayrıca asla gerçekleşemeyecek ham hayaller peşinde koştuklarının kanıtı olur. Neymiş efendim? Çocuklar atalarının mezar taşlarını okuyamıyorlarmış da o nedenle Osmanlıca öğrenim zorunlu hale getirilmeliymiş. Okusalar ne bulacaklar? Atlarını, ne zaman doğup öldüklerini. Peki bunun için Osmanlıca bilmeye gerek var mı? Ayrıca o çocuklar ecdatlarının kimler olduğunu ailelerinden öğrenmiyorlar mı? Zaten o taşların üzerindeki yazıların çoğu Arapça değil mi? Akılları sıra çocuk kandırıyorlar. Halk arasında da söyledim. Eğer mezar taşı okuyacaklarsa doğruca Çanakkale'ye gitsinler. Şehitler Abidesi'nin hemen önünde başlayıp tarihi yarımadanın her yanına yayılan şehitlikleri dolaşsınlar. Yazdıkları eşsiz kahramanlık destanıyla tarihin akışını değiştiren vatan evlatlarının mezar taşlarını okusunlar. Ülkenin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden gelen hangi etnik köken ve mezhepten olduğunu bilmeden birbirine kenetlenerek bedenlerini vatana siper eden, henüz 18'inde 20'sinde yani hayatlarının baharında kutsal topraklar uğruna şehit düşen Mehmetçiklerin verdiği mesajı anlamaya çalışsınlar. Bir de bu cennet vatanı bugün getirdikleri acınası durumla karşılaştırsınlar. Çanakkale ruhunu tutkal olarak kullanmak yerine niçin toplumu kamplaştırıp ayrıştırmaya ve bölmeyi tercih ettiklerini sorgulasınlar. Tarihin kendilerini Çanakkale'den özel Kürdistan'a bölünmüş Türkiye başlığı altında yargılanacağını unutmasınlar. Çanakkale savaşlarının büyük usta merhum Turgut Özakman'ın yazdığı gibi Cumhuriyet'in ön sözü olduğunu da akıllarından çıkarmasınlar. Eğer bir nebze de olsa utanma duyguları kaldıysa bir daha mezar taşı edebiyatı yapmasınlar. Dünya demokrasi tarihinin en büyük rezaletlerinden biri. O cumartesi sabahı genç gazeteci deliksiz bir uyku çekmek istiyordu ama olmadı. Yatağının başucundaki telefon zır zır çalmaya başlayınca erkenden uyanmak zorunda kaldı. Arayan çalıştığı gazetenin editörlerinden biriydi. Muhalefet Partisi'nin merkez binasında 5 hırsız yakalanmış. Adliyeye götürüyorlar. Sen de orada ol diyordu. Kalkıp aceleyle giyindi. Koşar adımlarla evden çıktı. Adliyeye giderken sıradan bir hırsızlık olayıyla karşılaşacağını düşünüyordu. Fakat düşünceleri mahkeme salonuna girer girmez değişiverdi. Çünkü tümü takım elbiseli olan hırsızlık şüphelileri yakalandıklarında üzerlerinde yüzlerce dolarla birlikte dinleme cihazları da çıkmıştı. Sanıklar önce yargıcın sorularına cevap vermemeyi denediler. Ama yargıç olayı aydınlatmaya kararlıydı. Nitekim soru yağmuru karşısında bulunan sanıklardan biri mırıldanmaya başladı. Yargıcın yüksek sesle konuş diye bağırması üzerine de kimliğini açıklayıverdi. Ben hırsız değilim, gizli servis elemanıyım. Gazeteye dönünce güvendiği meslektaşlarından birine olayı anlattı ve üzerine birlikte gitmeyi teklif etti. Arkadaşı da kendisiyle aynı kanındaydı. Hemen kolları sıvayıp dünya demokrasi tarihinin en büyük skandallarından birini aydınlatmaya koyuldular. İki gazetecinin bir yığın tehlikeyi göğüsleyerek toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek amacıyla yaptığı soruşturma sonuç vermekte gecikmedi. Başkanın muhalefet partisinin genel merkezini dinlemesi için gizli servise emir verdiği belgelendi. Özetini sunduğum Watergate skandalı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1972-74 yılları arasında yaşandı. Skandalın belgelenme sürecinde soruşturmacı gazeteciler Bob Woodward ve Carl Bernstein tarihe geçen mesleki başarılar sergilediler. Dünyaca saygın kurumlardan sayısız ödül kazandılar. Amerikan gizli servisine muhalefetteki Demokrat Parti'nin genel merkezini dinlettiği ortaya çıkan Başkan Richard Nixon ikinci kez seçilmiş olmasına karşın 1974'te istifa ederek görevini bırakmak zorunda kaldı. Bir de bize bakalım. Gün geçmiyor ki yeni bir telekulak rezaleti belgelenmesin. Son haberlere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı 2008-2009 yılları arasında yüz binlerce kişiyi dinlemiş. Dinlenenler arasında kimler yok ki? En ünlü siyasetçilerden iş adamlarına, genelkurmay karargahından meslek odalarına ve gazetecilere kadar akıllarına kim geldiyse dinlemişler. Hem de gülsem mi ağlasam mı dedirten bir trajikomik gerekçelerle. Kimilerini İptacı veya Hizbullah terör örgütü, kimilerini ise organize suç örgütü başlığı altında izlemişler. Örneğin ben aşırı dinci Hizbullah terör örgütü kapsamında dinlenmişim. Yani Ergenekon sürecindeki dinlemeler sırasında uygun görülen kod adı Uğur'dan bu kez Hizbullahçı Uğur'a geçiş yapmışım. Vallahi her şey aklıma gelirdi de günün birinde Hizbullah terör örgütü kapsamında izlenebileceğim gelmezdi. Şu anda adını bilemediğim diğer örgütlere üyeliğim de yakında ortaya çıkar. Sadece beni mi? Merhum Necmettin Erbakan, MHP'li Oktay Vural, ünlü istihbaratçılar Sabri Uzun ve Emin Arslan, İstanbul Eski Emniyet Müdürlerinden MHP'li Hasan Özdemir, CHP'li Çetin Soysal, gazeteciler Cüneyt Ülsever, Cüneyt Özdemir, merhum Mehmet Ali Birand ve Orhan Eğin'in de aralarında bulunduğu binlerce kişiyi Hizbullah şüphelisi olarak takibe almışlar. Özetlersek, Ramazan Akgürek'in başında olduğu İstihbarat Dairesi Başkanlığı, devleti, hukuku, yasaları, anayasa güvencesi altındaki özel yaşamı ve kişilik haklarını kevgire çevirmiş, hukuksuzlukta sınır tanımamış. Bu rezaletin yanında ABD'de başkan deviren Watergate skandalı bile devede kulak kalmış. Kişisel olarak kendimden eminim. Değil kod isimli saçımın teline cihaz takıp dinleseler temiz kalabilmek için adeta cendere içinde geçen yaşamımla ilgili yasa ya da ahlaki değerler dışı bir davranışımı bulamazlar. Ama bu korkunç, bu iğrenç, hukuksuzluğun saldığının ve cüretin mutlaka hesabının sorulması gerektiğine inanıyorum. Bazılarının Ergenekon dalgaları sırasında kullandıkları ucu nereye varırsa varsın üzerine kararlılıkla gidilmeli söyleminin asıl şimdi gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle adeta iğneyle kuyu kazarcasına geceli gündüzlü çalışarak eşi görülmedik skandalı ortaya çıkaran dönemin HSYK Baş Müfettişi ve günümüzün ikinci daire başkanı Mehmet Yılmaz ile Baş Müfettiş Ali Rıza Karakan'ı yürekten kutluyorum. O fotoğrafı itiraz edenler haklı çıktı. Türkiye'nin 30 Mart 2014 seçimlerine koştuğu süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bayram tatilini Bodrum'da geçirmiş, orada çekilen bir fotoğraf tartışma konusu olmuştu. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu ile partinin önde gelen yöneticilerinden Profesör Aydın Ayaydın birlikte görünüyordu. Yandaş medya Ayaydın'ın sosyal mecrada paylaştığı fotoğrafta viski bardakları görürken daha sonra basına servis edilen karede kadehlerin çıkarılmış olmasına takmıştı. Oysa saygın medya kuruluşu Oda TV fotoğrafın kendisinin tartışılması gerektiğini öne sürüyor ve Kılıçdaroğlu'na şu soruyu yöneltiyordu. CHP gezi ruhuyla iktidar olacaksa Aydın Ayaydın'ın o fotoğraf karesinde ne işi var? Biz o fotoğrafa karşıyız. Aslında o zihniyet ki gerçeği hep gölgelemek isteyendir. İşte bu kurnazlık nedeniyle viski bardakları yok edilmek istenmiştir. CHP'yi bu popülizme iktidar yapacaklarını sanmaktadırlar. Ve aslında CHP'yi çürütmektedirler. Biz bu siyasal çürümeye karşıyız. Biz o fotoğrafa karşıyız Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de bugün özetlediğim o eleştiriyi noktasına virgülüne dokunmadan alıntılamış ve 23 Ekim 2013 tarihli köşemde paylaşmıştım. Ayrıca CHP Genel Başkanı'nı geniş toplum kesimlerinde hiçbir karşılığı bulunmayan, halk arasında Beykoz konakları olarak tanımlanan bu dar çevrenin yanlış yönlendirebileceğini, önerilerinin dikkate alınması halinde partinin kimlik erozyonuna sürükleneceğini belirtmiştim. Aradan aylar geçti. Önce yerel yönetim, ardından da Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Sonuçlar CHP'nin için tam bir hayal kırıklığıydı. İddiaya göre bu çevre özellikle İstanbul'da CHP'nin kalesi sayılan ve Kılıçdaroğlu'nun ceketini koysa rahatlıkla kazanabileceği ilçelerdeki yerel yöneticilerin belirlenmesinde çok etkili olmuştu. CHP hem yerel yönetim hem de Cumhurbaşkanı seçimlerini kaybetmiş ama Beykoz konakları kazanmıştı. Kader ağlarını örecek ve CHP'nin kağıt üzerinde kazanmış gibi göründüğü bazı ilçelerde aslında gerçek kaybeden olduğu çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Nitekim ilk büyük kavga Şişli'de patlak verdi. Bir başka ilçedeki CHP'li, çapsız belediye başkanının da CHP tarihi olmuştur, bu parti kapatılmalıdır dediği öne sürüldü. Herkes genel başkanın giderek kangrenleşen bu uzuvları radikal bir operasyonla partiden kesip atmasını bekliyordu. Ama olmadı. Yolsuzluk yaparken gözümle görsem inanmayacağım dürüstlükteki Kemal Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vuramadı. Sonuçta mafya filmlerini aratmayan Şişli savaşlarına yargı müdahale etmek zorunda kaldı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün savcılık ifadesindeki korkunç iddiasına bakar mısınız? 4 Kasım Salı günü Ankara'ya gidip CHP'nin grup toplantısına katıldım. Toplantı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. O gece halamın evi olan Pembe Köşk'te kaldım. CHP Milletvekili Aydın Ayaydın'ın aracılık etmesiyle 5 Kasım gecesi Mustafa Sarıgül'ün gönderdiği arabaya binip Sarıgül'e Angora evlerindeki evinde buluştuk. Ayaydın geleceğini söylediği halde gelmedi. Sarıgül'ün isteği üzerine telefonlarımı dışarıda bıraktım. Karşılıklı çay içtik. Sarıgül bana çok pahalıya mal oldunuz. 750 bin dolara New York'ta kiralık mafya tuttum. Senin, eşinin, çocuklarının ve yakınlarının kemiklerini kimse bulamayacak dedikten sonra çocuklarımın Detroit'teki iş yerlerinin adreslerini gösterdi. Beni ve ailemizi takip ettirdiğini anladım. Çok korktum. Sarıgül eline kağıt kalem aldı. Şişli Kaymakamlığına hitaben rahatsızlığım sebebiyle yarın itibariyle istifa ediyorum diye yazıp imzalayacaksın dedi. Ben de 27 Aralık'ta oğlum evleniyor. Hiç olmazsa nikahını kıydıktan sonra istifa etmiş olayım dedim. Kabul etti. Söylediklerini yazıp 5 Ocak itibariyle istifa ettiğimi yazıp imzaladım. Evde 20-25 dakika kadar kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberi. Dudak uçuklatan, tüyler ürperten, bu adamların ne işi var CHP'de dedirten iddialar. O fotoğrafı itiraz edenler yerden göğe kadar haklılarmış değil mi? Eskiden hırsızlar kovalanırdı, şimdi hırsızlar kovalıyor. Her şey aklıma gelirdi de günün birinde toplumu ayakta tutan tüm değerlerimizin kirletilip çürütüleceği gelmezdi. Hem de ısrarla kendisine AK denilmesini isteyen bir siyasi parti tarafından. Hiç unutmuyorum, yıl 1982. Dürüstlüğü ve cesaretiyle efsaneleşen polis şefi, günümüzün Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, İstanbul'da Mali Şube Müdürü. Operasyon üstüne operasyon yapıyor. Ne kadar mafya babası, döviz altın kaçakçısı, onlarla bağlantılı uyuşturucu baronu ve banka hortumcusu varsa üzerine gidiyor. Sıranın kendilerine geleceğini gören hırsızlar da çareyi o yılların kara para cenneti İsviçre'ye kaçmakta buluyor. Çünkü onun o günün İsviçre'si dünyanın dört bir tarafından gelen kara paraları çok iyi yıkayıp aklıyor. Tantan'ın görev yaptığı Mali Şube, benim program müdürü olduğum TRT İstanbul Televizyonu'na birkaç dakika uzaklıkta. Sık sık kahve içme bahanesiyle uğrayıp haber kapmaya çalışıyorum. Bugünlerin birinde İsviçre'ye kapağı atan bizim kaçakçıların listesini aldım ve doğruca Cenevre'ye uçtum. Günlerce çalışıp Güneş gazetesi için İsviçre'dekiler başlığı altında dört dörtlük bir haber dizisi hazırladım. Uyuşturucu kara para bağlantısını, bu kara paraların Türkiye'ye hayali ihracat dövizleri olarak nasıl indirildiğini, kamu bankalarının nasıl soyulduğunu en ince ayrıntılarına kadar belgeledim. Oradaki kaçakların lüks içinde sürüp giden yaşamlarını görüntüledim. Yurda dönüp büyük ses getiren dizi yayınlanmaya başladığında liseden tanıdığım İstanbul'un ünlü avukatlarından biri aradı. Uğurcum, sana bomba gibi bir haberim var. Hemen atla benim yazıhaneye gel dedi. Gittim. İçeri girer girmez ne göreyim? Bir gün önce haberini yayınladığım altın döviz kaçakçısının yakınları beni beklemiyorlar mı? Arkadaşım tarafından tuzağa düşürülmüştüm. Hemen açıkça tehdide başladılar. O kişi hakkında bir daha haber yaparsam hayatım tehlikeye düşeceğini söyleyerek akılları sıra beni korkutacaklarını sandılar. Kalktım, yalan yazmadım, iftira atmadım, hakaret etmedim, kişilik haklarına saldırmadım. O nedenle vicdanen çok rahatım. Şimdi size önerim şu: eğer delikanlıysanız bu odadan çıkarken beni arkamdan vurun. Aksi takdirde belgelediğim gerçekleri yazmaya devam edeceğim. Haydi durmayın, vurun dedim. Odada buz gibi bir sessizlik oldu. Adamlar susup kaldılar. Tam çıkarken avukat arkadaşım arkamdan koşarak boynuma sarıldı. Onlara dönüp, "Ben Uğur çok dürüsttür. Hiçbir tehdide pabuç bırakmaz. Bildiğini okumaya devam eder." diyerek "Sizi uyarmadım mı?" dedi. Sonra da başta avukat olmak üzere hepsi teker teker özür diledi. Eskiden böyleydi. Hırsızlar, kaçakçılar, kamu kaynaklarını ona buna peşkeş çekenler, banka sülükleri yaptıklarını bildiklerinden yakalanacaklarını anlayınca kaçarlardı. Onlar kaçar, biz kovalardık. Devlet içinde dürüst yetkililer de haberlerimizden yola çıkar ve kaçakların yakalanıp yurda iadeleri için ciddi uğraş verirlerdi. İsviçre Manş denizindeki okyanuslardaki kara para cennetleri, örneğin Cayman Adaları, Arena ekibinin uğrak yerleri olmuştu. Banka hortumcularının ve vurguncuların çoğu bizim sürdüğümüz izler sayesinde yakalanıp yurda getirildiler. Onların gizli hesaplarını bulduğumuz, devletin haberdar olmadığı paraları yurda getirip hazineye gelerek kaydettiler. Sanıklar genellikle demir parmaklıkların ardını boylayıp cezalarını çektiler. Ama bu iktidarla birlikte devletin kimyası bozuldu. Kamu düzenini sağlayan, toplumu ayakta tutan tüm değerler erozyona uğratıldı. Son aşamada hem suçlu hem güçlü deyimi tam yerini buldu. Hırsızlık paralarını dağ gibi yığanlar, daha güçlü, onları yakalayan ya da kovalayanlar suçlu oldu. Isparta'daki uçak kazasıyla maden faciaları aynı nedenle oldu. Uçaklar kolay kolay eskimezler. Yeter ki periyodik bakımları sivil havacılık kurallarına uygun olarak yapılsın ve metal yorgunluğu yaşanmasın. Dolayısıyla her uçuşta bindiğiniz uçak fabrikadan henüz çıkmış gibi yenidir. Oysa 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen ve 57 kişinin ölümüne neden olan MD-83 model uçağın uçan tabuttan hiçbir farkı yoktu. Yani uçak sadece görünürde uçak gibiydi. İçi arızalı aletlerle doluydu. 2 adet MD-83 işleten World Focus şirketi borç salmanın içindeydi. Piyasaya 10 milyon dolar borç taktığı söyleniyordu. Bunları nereden mi biliyorum? Isparta'daki kazadan yaklaşık 2 yıl önce Arena programında bu gerçekleri şirket personelinin ağzından dile getirdiğimiz ve geliyorum diyen faciayı haber verdiğimiz için biliyorum. Örneğin düşen uçakta pilotların kendi aralarındaki konuşmalarını kaydeden teyp uzun süredir çalışmıyordu. Tüm elektronik sinyalleri depolayan kara kutunun ise ne zaman devre dışı kaldığı bilinmiyordu. Alçalma sırasında yere yaklaşırkenki pilotları uyaran cihaz da devre dışıydı. Arızalı cihazlarla uçmak istemeyen pilotlarla kabin ekiplerinin işten atılmakla tehdit edildikleri öne sürülüyordu. Ne yazık ki uyarılarımız geçerli olmadı ve uçan tabut Isparta'da düşerek aralarında dünyaca saygın bilim insanlarının da bulunduğu 57 değerli yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Hayatını kaybedenlerden biri de henüz 6 aylık bir bebekti. Kazanın görünür sebebi pilotaj hatasıydı ama pilotların hata yapmalarını engelleyecek sistemlerin tümü arızalıydı. Dolayısıyla hiçbiri kazadan önce yardımcı olma işlevini yerine getirememişti. Adım gibi inanarak yazıyorum. Arena'daki haberi yayınladığımız tarihte uçaklarına periyodik bakımlarını yaptıracak parası olmayan, personelinin aylıklarını zamanında ödeyemeyen, dolayısıyla yolcuların hayatlarını bilinçli olarak tehlikeye atan World Focus'un lisansı iptal edilmiş olsaydı bu kazada kesinlikle olmayacaktı. Yani insanlarımız göz göre yitip gittiler. Yargılama önceki gün sonuçlandı. World Focus'un o dönemdeki sahibi Yavuz Çizmeci, uyarılara kulak tıkayan Genel Müdür Aydın Kızıltan ve şirket çalışanı İsmail Taşdelen, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep vermekten önce 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Daha sonra cezaları 11'er yıl 8 aya indirildi. Uçağın bakımını üstlenen teknisyen Fikri Zafer Dinçer de 5 yıl 10 ay hapise mahkum oldu. Uçakların arızalı aletlerle uçmalarına izin vermemesi gereken Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile yardımcısı Oktay Erdağ da görevlerini kötüye kullanmaktan hapis cezası aldılar. 6. ayrımın sonu, sayfa 86.